Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 4.
Her yanı altın yeşili bir deniz kaplamıştı. Her şey, ağaçlar, çalılar, rüzgarın ılık soluğu ile tatlı tatlı parlıyor ve karışıp dalgalanıyordu. Tarla kuşlarının dürdüğünden bilmeyen şakımaları geliyordu dört bir yandan. Yağmur kuşları alçak ağaçların üstünde kayar ya da ot kümelerinin üstünde sessizce sıçrarken ötüşüyorlardı. Daha yeni büyüyen bir ilk yaz ürününün hafif yeşili yanında kara ve güzel kargalar kurum satarak dolaşıyordu. Yeni beyazlanan çavdarlar arasında yit veriyorlardı. Sadece başları görünüyordu arada bir o sisli dalgalanmanın içinden. Arkady baktı, baktı, düşünceleri gittikçe gücünü yitirdi ve silindi gitti sonunda. Pelerini savurup attı, babasına öyle pırıl pırıl ve çocuksu bir yüzle döndü ki Nikolay Petrovich onu gece kucakladı. Bir şey kalmadı artık dedi Nikolay Petrovich. Hele şu tepeye varalım, evi görürsün. Vallahi yaşayacağız Arkady. Bana çiftlik işlerinde yardım edersin. Ama istersen elbet. Birbirimize yaklaşmalıyız artık. Birbirimizi tanımalıyız değil mi? Elbette diye bağırdı Arkady. Ama ne bulunmaz bir gün bu. Yuvana dönüşün şerefine sevgili oğlum. Evet, bütün görkemiyle tam bir ilk yaz işte. Gerçekten Puşkin'e hak veriyorum. Yevgeni Onegin'deki o dizeleri bilmez misin? Ne kederlidir gelişim bana. Ey ilk yaz, ilk yaz, tatlı sevi çağı, nasıl? Arkady diye bağırdı Bazarov arkadan. Kilit yollasan bana ne olur, pipomu yakacak bir şey yok yanımda. Babasını biraz şaşkınca ama pekala da yakınlık duyarak dinleyen Arkady, cebinden acele bir kibrit kutusu çıkarıp bunu Bazarov'a götürmesi için Piotr'a seslendiği sırada Nikolay Petrovich sustu kaldı. Bir cigara içer misin? Arkady, sağ ol içerim dedi karşılık olarak. Piotr elinde kibrit kutusu bir de kalın siyah bir cigara ile döndü. Arkady hemen tüttürmeye başladı. Yöresine öyle sert, öyle keskin bir ucuz tütün kokusu yayıldı ki hiç sigara kullanmamış bir adam olan Nikolay Petrovich burnunu kaşırmak zorunluluğu duydu. Bunu da oğlunu incitmeden belli belirsiz yaptı. Bir çeyrek sonra iki araba da damı kırmızı saçla kaplı, kurşuni boyalı, yeni yapılmış ahşap bir evin avlusu önünde durdu. Marino burasıydı. Yenilik diye de bilinirdi. Köylüler topraksız çiftlik adını takmışlardı ona. Bayları karşılamak üzere evden pek de kalabalık bir uşak kafilesi çıkmamıştı. 12 yaşlarında bir kız göründü sadece. Arkasından da sırtında düğmeleri beyaz armalı, kül rengi bir ceketle Piotr'a çok benzeyen bir delikanlı çıktı. Pavel Petrovich Kirsanov'un uşağıydı bu. Hiç konuşmadan faytonun kapısını açtı ve kapalı arabanın örtüsünün düğmelerini çözdü. Nikolay Petrovich, oğlu ve Bazarov, karanlık, neredeyse çıplak bir salondan, kapının arkasından genç bir kadının baktığı çarpmıştı gözlerine, yeni moda döşeli bir oturma odasına geçtiler. İşte eve geldik, dedi Nikolay Petrovich şapkasını çıkardı. Şimdi ilk işimiz yemek yiyip cumba yatak. Gerçekten de yemek fena olmaz, dedi Bazarov, gerinip kendini mindere atarken. Evet evet, hemen yemek yiyelim, diyen Nikolay Petrovich hiç de gerekli değilken ayağını yere vurdu. Hah, Prokofyiç de geldi işte, tam zamanında. 60 yaşlarında, kır saçlı, zayıf, esmer bir adam girdi içeri. Maden düğmeli, pembe mendilli, tarçını renkte bir ceket vardı üstünde. Gülümsedi, gidip Arkady'nin elini öptü. Konuğun önünde eğildikten sonra kapıya yöneldi ve ellerini arkasına koydu. İşte küçük bey geldi Prokofyiç, diye başladı Nikolay Petrovich. Döndü bize sonunda. Nasıl buldun onu? Daha iyisi can sağlığı efendim, dedi yaşlı adam ve güldü gene. Sonra gürü kaşlarını çattı hemen. Sofrayı kurayım mı efendim, diye sordu etkili bir sesle. Rica ederim, rica ederim. Siz daha önce odanıza gitmek istemez miydiniz yeğeni Vasilyiç? Yo, hayır. Teşekkür ederim, gerek yok. Ama lütfen şu benim bavulla paketi odaya götürsünler, diye ekledi geniş yol ceketini çıkararak. Elbette, Prokofyiç, bayın ceketini alıver. Hafifçe şaşırmış olan Prokofyiç, Bazarov'un paketini iki eliyle tutup başının üstüne kaldırdı ve ayaklarının ucuna basarak çıktı gitti. Ya sen Arkady, odana gitmek ister misin? Evet, üstümü başımı temizlemem gerek, diye karşılık verdi Arkady ve tam kapıya doğru yürürken orta boylu bir adam girdi odaya. Üstünde siyah bir İngiliz giysisi, son moda kısa bir kravat, ayağında rugan ayakkabı vardı. Pavel Petrovich Kirsanov'du bu. 45 yaşlarında görünüyordu. Kısa kesilmiş kurşuni saçları donuk, gümüşsü koyu bir parlaklıktaydı. Fil dişi renginde ama hiç de buruşuk olmayan yüzü çok düzgün, keskin ve ince bir kalemle oyulmuş gibi biçimliydi. Eşsiz bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Hele badem biçimi, kara gözleri özellikle güzeldi. Arkady'nin amcası bütünü ile soylu inceliği içinde gençlik endamını korumuştu ve yerden çok yükseklerde uçuyormuş gibi bir hali vardı. Bu hal insan 30'unu geçti mi yiter gider genellikle. Pavel Petrovich pantolonunun cebinden ince uzun pembe tırnaklı zarif elini çıkarıp tek büyük bir akikle düğmelenmiş kolluğunun kar beyazlığı daha da arttırıyordu bu elin güzelliğini. Yeğenine uzattı. Önce Avrupa usulüyle el sıkışıp arkasından öptü Arkady'yi Rus usulü 3 kez. Bu demek ki kokulu bıyıklarını 3 kez değdirdi onun yanaklarına hoş geldin diye mırıldanarak. Nikolay Petrovich onu Bazarov'u tanıttı. Pavel Petrovich kıvrak vücudunu hafifçe eğerek katıldı buna ve hafifçe gülümsedi fakat elini uzatmadı ve hatta gene cebine koydu. Hoş bir sesle, "Bugün gelmezsiniz artık diye düşünüyordum," dedi neşeyle sallanarak ve omuzlarını kaldırıp güzel beyaz dişlerini gösteren bir gülümseyişle. "Yolda bir şey mi oldu?" "Yo, bir şey olmadı," dedi Arkady. "Biraz oyalandığımızı hesaba katmazsak. Bu yüzden de kurt gibi acıktık şimdi. Söyle de Prokofiç acele etsin baba. Hemen geliyorum." "Dur, ben de geliyorum," dedi Bazarov minderden fırlayarak. "Pavel Petrovich, kim bu?" diye sordu. "Arkady'nin bir arkadaşı. Çok akıllı bir adammış. Arkady'nin dediğine göre..." "Bizde mi kalacak?" "Evet." "O uzun saçlı ha?" "Evet." Pavel Petrovich tırnak uçlarını masanın üstünde tıngırdatarak, "Baktım da Arkady açılmış. Sevindim geldiğine." Yemekte az konuşuldu. Hele Bazarov neredeyse bir sözcük bile söylemiyor, bol bol atıştırıyordu. Nikolay Petrovich kendi deyimiyle çiftlik uğraşı dediği konu ile ilgili türlü olaylar anlatıyor, hükümetin yakında girişeceği reformlar, komiteler, milletvekilleri, daha çok makine almak gibi şeyler üstüne konuşuyordu. Pavel Petrovich ise yemek odasında 3 aşağı 5 yukarı dolaşıyordu. Akşam yemeği yemezdi hiç. Kırmızı şarapla dolu bardağından 1-2 yudum alarak arada bir kimi sesler, daha çok bir takım ünlemler çıkarıyordu. "Ya, ha, hı" gibi. Arkady en son Petersburg dedikodularından birkaçını anlattı. Fakat içinde hafif bir sıkıntı vardı. Çocukluktan yeni çıkmış ve kendini döndüğü yerde onu hala çocuk gören ve ona çocuk muamelesi etmeye alışık insanların arasında bulan her delikanlı bu duyguya kapılır genellikle. O da sözlerini gereksizce uzatıyor, baba lafını etmemeye bakıyordu. Hatta onun yerine kullandığı peder sözcüğünü de ağzında geveledi, mırıltı gibi. Gene bu yüzden bardağına istediğinden fazla şarap doldurarak tümünü içti. Prokofiç gözlerini ondan ayırmıyor, dudaklarını ısırıyordu boyuna. Akşam yemeğinden sonra dağıldılar. "Amcan garip bir adam," dedi Bazarov Arkady'ye. Üstünde sabahlığı, kısa piposunu tüttürerek yatağa oturmuştu. "Köy yerinde o ne züppelik, tam fantazi. Ya tırnakları, tırnakları? Sergilerde göstermeye değer doğrusu." "Ah, ama bilmiyorsun," diye karşılık verdi Arkady. "Eskiden sosyetenin gözdesiymiş o. Bir gün anlatırım sana. Çok yakışıklıydı. Kadınların aklını başından alırdı." "Yok canım, bak sen. Demek eski günleri yaşatmak istiyor hala, öyle mi? Yazık ki burada büyüleyeceği kimse yok. Taktığı şaşırtıcı yakalara bakmaktan kendimi alamadım. Mermerden yapılmış sanki. Sonra çenesini nasıl özene bezene tıraş etmiş, anlamamazlıktan gelme şimdi. Bunlar gülünç şeyler değil mi?" "Olabilir ama gerçekten iyi bir insandır. Arkaizmden başka bir şey değil. Ama baban tatlı bir adam. Vaktini şiir okumakla harcıyor da çiftçilikten pek çakmıyor. Fakat iyi yürekli. Altın gibi bir yüreği vardır. Dikkat ettin mi? Biraz sinirli gibiydi ha?" Arkady çekingenliğin ne mene bir şey olduğunu bilmezmiş gibi başını salladı. Bazarov, "Bu eski romantikler beni eğlendirir," diye sürdürdü sözlerini. "Bu gibileri bozacak derecede yorarlar sinirlerini. Neyse, iyi geceler. Odamda da İngilizvari bir lavabo bölmesi var. Ama kapısı kapanmıyor. Yine de desteklemeli bu gibi şeyleri." Bazarov çıktı odadan. Bir sevinç dalgası sardı Arkady'yi. "Çok tatlı tatlı bir şeydi kendi evinde, şu bildik yatakta, sevecen ellerin düzenlediği yorganın altında uyumak. O eller belki de yaşlı dadısının yumuşak, iyi, yorulmak bilmez elleriydi. Arkadi Yegorovna'yı düşündü, göz geçirdi, ona rahmet diledi. Kendisi içinse dua etmedi. O da Bazarov'da hemen uykuya daldılar. Fakat ötekilerini uzun bir süre uyku tutmadı. Onun eve dönüşü Nikolay Petrovic'i de heyecanlandırmıştı. Yatağına yattı fakat mumu söndürmedi ve başını ellerine dayayarak derin derin düşündü. Kardeşi ise çalışma odasında birkaç gözün hafif hafif parladığı ocağın önündeki koltuğunda oturmaktaydı. Vakit gece yarısını geçtiği halde Pavel Petrovic soyunmamıştı. Sadece rugan ayakkabılarını çıkarmış, kırmızı şıpıtık çin terliklerini giymişti. Elinde Galignani'nin son sayısını tutuyor ama okumuyordu. Mavim tırak bir alevin yanıp söndüğü, sonra gene parladığı ocağa dikmişti gözlerini. Aklından neler geçtiğini Tanrı bilir ama geçmişe kadar uzanmıyordu o düşünceler. Yüzünde çetin, gergin bir anlatım vardı. Kendini anılarına bırakmış bir insanın anlatımı olabilirdi bu ancak. Ve arkada, küçük bir odada, Feniçka adlı, sırtında mavi bir hırka, siyah saçlarında beyaz bir örtü bulunan bir kadın, büyük bir sandığın üzerine oturmuş, kimi çevresini dinliyor, kimi uyukluyor, bir çocuk karyolasının göründüğü ve uyuyan çocuğun düzenli soluyuşlarının duyulduğu açık kapıya bakıyordu. Ertesi sabah ilk Bazarov uyandı ve evden çıktı. Çevresine bakınarak tüh yahu diye düşündü. Pek büyük bir yer değil burası. Nikolay Petrovic toprağını köylüyle bölüştükten sonra yeni evini ancak 9 akrelik, düz ve kıraç bir yerde yaptırmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine bir ev, yönetim ve çiftlik yapılarını kurmuş, bir bahçe, bir göl yaptırmış, iki de kuyu açtırmıştı. Ama fidanları iyi tutmamış, gölde çok az su toplanmış, kuyulardan da acımtırak bir su çıkmıştı. Ancak çardağın leylakları adam akıllı büyümüştü. Orada çay içiyor, yemek yiyorlardı arada bir. Bazarov birkaç dakikada bahçenin bütün yollarını gezmiş, ahırı, tavlayı gözden geçirmişti. Sonra da oracıkta arkadaş oluverdiği çiftlikten iki çocukla birlikte evden bir mil kadar uzaktaki küçük bir batakla kurbağaları görmeye gitmişti. "Kurbağaları ne yapacaksın bey?" diye sordu ona çocuklardan biri. Kendisinden aşağı düzeydeki insanlara hiçbir zaman yüz vermediği ve uzak durduğu halde onların güvenini kazanmaya özel yetisi olan Bazarov, "Anlatayım." dedi. "Kurbağanın içini açıp ne var ne yok anlayacağız." Peki bunu ne diye öğreneceksin? Hastalandığın zaman bakarken bir yanlışlık yapmayayım diye. Sen doktor musun?
Evet.
Duydun mu Vaska? Ben diyor ki sen de ben de tıpkı kurbağaymışız. Vay canına.
Sarı saçlı, çıplak ayak, sırtında dik yakalı kül rengi bir gömlek olan 7 yaşlarındaki Vaska,
korkarım ben onlardan, kurbağalardan dedi.
Korkacak ne var? Isırmaz ki seni, ısırır mı hiç?
Bazarov, hadi girin suya bakalım benim genç filozoflarım, dedi.
Bu sırada Nikolay Petrovic de uyanmış, Arkadi'yi görmeye gitmişti. Giyimli buldu onu. Baba oğul üstüne tente gerilmiş taraçaya çıktılar. Korkuluğun yanında kocaman leylak dalları arasında kaynayan bir semaver vardı. Akşam onları kapı önünde ilk karşılayan küçük kız çıktı o sırada. İnce bir sesle,
Fedosya Nikolayevna pek iyi değil, gelemeyecek kahvaltıya, dedi. Dedi ki bana, git sor dedi. Çayı lütfen kendiniz mi alırsınız, yoksa dünya şayları mı yollayayım?
Ben yaparım, ben yaparım, diye acele kesti onun sözünü Nikolay Petrovic. Çayın nasıl olsun Arkadi? Kremalı mı limonlu?
Kremalı dedi Arkadi. Kısa bir susuştan sonra da, baba, diye bir soruya geçti. Nikolay Petrovic sıkıntıyla oğluna baktı.
Ne var?
Dedi. Arkadi gözlerini yere indirdi.
Sorum sana yersiz görünürse bağışla beni, diye başladı. Ama sen dün açık konuştuğun için beni de açık yürek olmaya yönlendirdin. Darılmazsın ya.
Söyle.
Şunu sormak cesaretini verdin bana. Ben buradayım diye mi fen yani gelmiyor çaya?
Nikolay Petrovic hafifçe arkasını döndü.
Belki, dedi bir süre sonra. Şey düşünüyor, utanıyor.
Arkadi bir göz attı babasına.
Utanacak ne var? Önce benim görüşlerimi bilirsin.
Bu sözünden çok keyiflendi Arkadi.
Sonra da senin yaşamına, kararlarına karışmak şu kadar geçer mi aklımdan? Ayrıca şuna da inanıyorum ki kötü bir seçme yapamazdım. Eğer seninle aynı çatı altında yaşamasına izin verdiysen buna layık demektir. Ne olursa olsun babasını yargılamak bir oğula yakışmaz. Hele bana hiç. Hele senin gibi bir babaya karşı hiç mi hiç? Sen ki benim özgürlüğüme hiçbir zaman, hiçbir biçimde engel olmadın.
Ayrım sonu.